Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme ec'alna minel tevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Rum suresinin 33. ayetinden bugün dersimize başlayacağız. Cenab-ı Hak izin verirse 40. ayete kadar Rabbimizin kelamını okuyup anlamaya çalışacağız. Gönüllerimize anlama kabiliyetini, idrak kabiliyetini, firaset ve basireti lütfetmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Zira kelam-ı ilahiyi anlamak, aklı selim ister, kalbi selim ister. Bu yönüyle her iki nimete de ancak Yüce Rabbimizin ikramıyla, ihsanıyla erişebiliriz. Bu sebeple onun fazlından istiyoruz bize aklı selim ve kalbi selim lütfeylemesini. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapmaya çalışıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. Rabbimiz Kur'an'ı hakkıyla tilavet edebilmeyi, anlamayı ve onu ahlakımız ve hayatımız haline getirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Rum Suresi 33. ayet şöyle başlıyor aziz dostlar. Estağfirullah. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. İnsanlara bir sıkıntı dokunduğu zaman, bir zarar eriştiği zaman, bütün gönülleriyle Rablerine yönelerek ona dua edip yalvarır, yakarırlar. Ardından Allah kendi tarafından onlara bir rahmet tattırınca, bu defa içlerinden bir grup hemen Rablerine ortak koşmaya başlarlar. İnsan psikolojisini en güzel şekilde ortaya koyuyor Yüce Rabbimiz. Elbette insanı O yarattı ve yarattığını da en iyi O bilir. İnsan olarak biz tam da Rabbimizin anlattığı şekildeyiz. Bir hastalık, bir sıkıntı, başımıza bir musibet, işimize, eşimize, evladı, iyalimize, kendimize herhangi bir hastalık zuhur ettiğinde, dokunduğunda, hatta ufacık dokunduğunda hemen sızlanma başlar ve gece gündüz ayakta otururken, yatarken Rabbimize dua ederiz. Allah'ım bizi bu sıkıntıdan kurtar diye. Bu olumsuz bir şey mi? Hayır. Elbette kainatın yegane halikı, yaratıcısı ve hepimizin Rabbi olan Allah'a İnsan sıkıntılı anlarında yalvarıp yakaracak. Bu tabii bir şey. Olması gereken de bir şey. Çünkü insanoğlu acizdir. Aciziz, evet, bir takım yine Cenab-ı Hakk'ın imkan ve fırsat olarak sunduğu her şeyden istifade ederek o zararı def etmenin yoluna bakacağız. Tedbire riayet edeceğiz. Sebeplere tevessül edeceğiz. Ancak bileceğiz ki sebeplerin arkasında, o sebeplerin sonuç vermesini yaratacak olan ancak Allah'tır yine. Bunu bileceğiz mümin insan olarak. Bu yönüyle sebeplere tevessül etmeyi vesile, vazife bileceğiz. Ancak kalben güvenimiz, isteğimiz, niyazımız ancak Allah'tan olacak. İşte Rabbimiz hemen hemen insan cinsinin hemen hepsinin yaşadığı bir gerçekliğe dikkat çekiyor. Bir zarar dokundu mu, bir sıkıntı ulaştı mı insana, hemen diyor Rablerine duaya dururlar, kalben ona tam yönelirler. Sonra ona diyor biz katımızdan bir rahmet gönderince, bir efendim o sıkıntıdan onları kurtarınca, bir güzellik ikram edince, merhametimiz gereği onlara güzellikler ikram edince, onlardan bir grup Rablerine ortak koşmaya başlar buyuruyor. Nasıl koşar insan Rabbine ortak? Birçok yönü var, yolu var bunun. Der ki, eğer İşte falan doktora gitmeseydim ya da falan veliye gitmeseydim, falan türbeye gitmeseydim gibi bir takım vesileleri putlaştırır. Gitmeseydim işte başımdan bu bela gitmeyecekti gibi görür. Halbuki Rabbine şükretmesi lazım. Evet, vesilelere teşekkür etmek lazım. Allah Celle Celaluhu karşımıza güzel bir doktor çıkardı. Onun vesilesiyle Yüce Rabbimiz bize şifa verdi demek ayrı bir şeydir. O doktor olmasaydı biz öldüydük, ölüp gittiydik. Perişan olmuştuk demek ayrı bir şey. Çok fakir düşmüştük. İşte falan zengin elimizden tutmasaydı herhalde açlıktan ölüp gidecektik diye bakmak ayrı bir şeydir. Allah Celle Celaluhu falan zatı karşımıza çıkardı. O da sağ olsun Allah'ın kendisine ikram ettiği malından, mülkünden bizlere de ikram etti. Ve netice itibariyle hamdolsun sıkıntımız giderilmiş oldu. Yüce Rabbimize hamd ederiz. O kardeşimize de, o zata da teşekkürlerimizi arz ederiz demek ayrı bir şeydir. Yüce Rabbimiz tevhidin, yani Allah'ı bir görmenin, mabudu tekleştirmenin her hususta altını çizer, önemlidir. Allah'tan gayriye güç, kudret nispet etmek, her şeyi başkalarından bilmek, o bir nevi şirk oluyor. İşte Rabbimiz burada diyor, katımızdan ona bir rahmet, bir genişlik, bir ferahlık, o sıkıntıdan kurtulma gibi bir nimet tattırınca insanlardan bir grup Rablerine ortak koşarlar. Başka başka ilahlar edinmiş olurlar kendilerine. Bazen de insan kendi kendini Allah'a ortak koşar. Der ki falan zamanda şöyle bir musibet başımıza gelmişti. Çok akıllılık ettik. İşte ne bileyim tecrübelerimiz, organizasyon becerimiz, girişimlerimiz sayesinde yeniden bolluğa ulaştık der mesela. Burada dikkat edilirse hiç Allah fail olarak gösterilmez. Bir özne olarak Cenab-ı Hakk'a yer verilmez adeta. Hep kendi ön plandadır. Çok iyi hareket etmiştir. Çok akıllıca bir yol izlemiştir. Ve dolayısıyla o hastalıktan kurtulmuştur. O beladan emin olmuştur. Ya da o musibeti bertaraf etmiştir. Burada kişi esasen kendini Allah'a ortak koşmaktadır. Bu da tevhide uygun değildir. Bir mümin insan böylesi cümleler kurmamalı. İşte Kur'an bize böyle bir edep öğretir. Efendim bu insanın kendine güvenini zedelemez mi? Ya kendine niye güveneceksin? Esas Rabbine güven. Rabbine güvenerek zaten sen daha güçlü bir şekilde ayakta durursun. Kendine güvenme dediğin şey netice itibariyle bir şeyler becermek, ayakta durmayı gerçekleştirebilmek, ne bileyim acizlik göstermemek anlamında bir duruş sergilemek demekse, bunun en güzelini yalnız Allah'a güvenip dayanan kimseler gerçekleştirir. Çünkü sen olarak ne kadar birikimli olursan ol, ne kadar imkanlı olursan ol, netice itibariyle imkanların sınırlıdır. Birikimlerin de kuşatıcı değildir. Elbette onları hiç kullanma denilmiyor. Elbette onları kullan. Fakat sen Rabbine güvenerek, onun yardım ve inayetiyle güzel sonuçlar alabileceğine inan. Bu inançla sen çok daha hayatın zorluklarına karşı dayanıklı hale gelirsin. Açılmayan kapıları daha kolay açarsın biiznillahü teala, Allah'ın izniyle. İşte Rabbimiz bizlere böyle her bir ayette edepler öğretir, nezaket öğretir. Kalbi kıvamımızın nasıl olması gerektiğine işaret eder. İnançlı insan, efendim, bu anlamda Allah'a güveni tam olan insanları kolay kolay her rüzgar deviremez. Bu önemlidir. İnsanlar, evet, Rablerine bir grup insan şirk koşar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Haydi safanızı sürün. Bir müddet daha Allah'ın verip ettikleriyle yaşayıp gidin. Ama yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz hakikatlerin ne olduğunu. Şimdi bu ayetin bu bölümü لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ bölümündeki mana itibariyle müfessirlerimiz farklı yorumlarlar bu bölümü. Biraz önce mealini verdiğimiz şekilde bazıları bunu emir gibi algılayarak işte liyekfuru bime ateynahum, onlar kendilerine ikram ettiğimiz, verdiğimiz şeyleri inkar etsinler bakalım. Yani o inkar burada nankörlük anlamında. Yani görmezden gelsinler bakalım. O nimetlerin kim tarafından verildiğine dair gerçekleri görmemeye devam etsinler bakalım. Ve böylece bir müddet daha şu fani alemde bu fani alemin lezzetleriyle, nimetleriyle istifadelerini sürdürsünler. Fakat ileride bilecekler. Hakikati görecekler ama iş işten geçmiş olacak. Bir böyle emir kipinde, hani kendilerine verdiklerimizi inkar etsinler bakalım tarzında anlaşılma durumu söz konusu olmuş. Fakat daha çok müfessirlerimiz buradaki ifadenin, yani burada lam-ı akıbet deniyor. Ayetin başındaki lamda, yani liyekfuru derken ifade edilen o lam-ı, lam-ı akıbet. Yani o müşrikler netice itibariyle Allah'ın kendilerine verdiğini inkar etmiş oldular manası çıkıyor. Ona karşı bir nankörlük etmiş oldular. Görmezden geldiler. Onun bizim tarafımızdan kendilerine ikram edildiğini ifade etmiyorlar ve bunu görmezden geliyorlar, nankörlük ediyorlar. Böyle devam etsinler o zaman yollarına. Tamam, bunlar böyle nankörlük etti diye biz tümüyle onların imkanlarını sıfırlamayız. Bir müddet daha giderler. Biz onlara mühlet veririz. Ecelleri gelene kadar yaşarlar. Yerler, içerler. Eğlenip gezerler. Fakat gelecekte neyin ne olacağını çok iyi bilecekler, anlayacaklar. Buyurulmuş oluyor. Buna lam-ı akıbet denildiği gibi sayruret manası da verilir. Bu şu anlama gelir. Şirk koşmaları sebebiyle sonuç itibariyle Allah'ın kendilerine ikram ettiği nimetleri görmezden gelerek nankörler sınıfına dahil oldular. O şirk, Allah'a ortak koşmaları onları nankörler safına itti. Yani zaman içerisinde ki işte küfrün içine de düştüler. Elbette şu alemde sadece müminler yaşamıyor. Sadece bu alemin nimetlerinden müminler istifade etmiyor. Kafir olanlar da istifade ediyor. Zira burası bir imtihan sahnesi. Yapsınlar bakalım diyor Cenab-ı Hak. Bırakın. Onlar da otlansınlar şu alemde. Ama ileride görecekler ve bilecekler. Hem yaptıklarının yanlışlığını hem de ne büyük efendim nankörlük ettiklerini ve neler kaybettiklerini ve ne tür azaplarla karşılaşacaklarını ileride bilecekler. Bir süre bize bir şey olmuyormuş gibi devam etsinler bakalım. Öyle ya, bakıyorsunuz bu alemde inkar eden de mümin de yaşıyor. Hatta inkarcılar kendilerince daha çok zevk-ü safa sürüyorlar. Bu alemin tadını çıkarıyorlar kendi ifadelerine göre. O tadını çıkarmak diye ifade ettikleri haram helal demeden yaşadıkları o zevkler. Bakalım sonuçta onlara nasıl dönecek, ileride bilecekler. Nasıl acılar olarak dönecek, nasıl azaplar, gazaplar olarak başlarına inecek, ileride bilecekler, görecekler. Rabbimiz burada buna işaret ediyor. Em enzelne aleyhim sultanen fehuve yetekellemu bima kanu bihi yushrikun. Yoksa onlara bir ferman indirdik de bir böyle bir güçlü bir delil indirdik de Allah'a ortak koşmalarını o mu onlara söylüyor? Diyor ki içinde bulundukları bu şirk haline bir delilleri mi var? Bir dayandıkları bir kitap mı var? Biz onlara bir sapasağlam bir delil mi indirmişiz bu şirk koştukları şeylere devam etsinler diye. Ve o inen delilde, o kitapta, neyse, o güçlü hüccette bunu mu ifade ediyor? Böyle bir delilleri var mı yanlarında? Niye dayanıyorlar? Niye güveniyorlar? Kupkuru bir zan, bir vehim, bir hayal uğruna Allah'tan gelen vahiyleri, Allah'ın gönderdiği elçileri tanımazdan gelip kendi hevalarını, arzularını, keyiflerini putlaştırarak yaşamak nasıl bir şeydir? Böyle bir güçlü delile dayanmadan hareket etmek akıl kârı mıdır? Cenab-ı Hak soruyor. Biz onlara diyor, yoksa böyle bir ferman mı indirdik? O ferman da muhteva itibariyle kendilerine bu şirk koştukları şeylerin şirk koşulabileceğini söylüyor. Böyle bir şey mi var? وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا Biz diyor, insanlara bir nimet tattırdığımızda sevinirler onunla. O nimetle sevinirler. Hatta şımarırlar. Normal nimetle sevinmekte problem yok. Hatta nimetle sevinmek, özellikle Allah'tan geldi bu bana diye sevinmek güzel bir şey. Allah'ın fazlıyla, ikramıyla, ihsanıyla sevinilir. Cenab-ı Hak efendim güzel bir kazanç ikram etmiştir. Rabbim bunu bana lütfettin diye sevin. Allah sana bir eş vermiştir. Efendim salih bir eş, saliha bir eş. Duruma göre, kişiye göre bununla sevin. Hamd et, şükret, mesrur ol. Allah sana bir evlat vermiştir. Bununla sevin. Güzel. Sevinmekte problem yok. Ancak şımarmakta problem var. Yani Allah sana mal verdi, Allah sana makam verdi, Allah sana evlat verdi. Bununla şımarırsan, gururlanırsan, haddini aşarsan, ne bileyim, o nimet kendilerine verilmeyenlere karşı kendini onlardan üstün görürsen, bu şımarma budur. Bu hoş bir şey değil. Allah böylesi kimselere şımarmamalarını, Allah'ın şımarıkları sevmeyeceğini de ifade eder. Evet diyor, insanlar kendilerine böyle güzel bir ilahi ikram, rahmet dokununca, biz onlara tattırırsak onu, o nimetle buluşturursak bununla sevinir. Ve in tusibhum seyyi'etun bima qaddemet eydihim idahum yaknatun. Fakat diyor, kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela, yani kötülük, hoşlanmayacakları bir şey gelse hemen ümitsizlik girdabına kapılırlar. Ümitsizliğe düşerler. Gerçekten insan nimetlerin içindeyken çoğu zaman ölüm hatırına gelmez. Etrafındaki ateşler, etrafındaki sıkıntılar onu çok böyle endişelendirmez. Böyle hayatın devam edip gideceğini zanneder. Böyle bir yönü var insanın. Fakat ne zaman bir hoşuna gitmediği bir şeyle karşılaştı, ne bileyim işte, işinde zarar etmeye başladı, dükkanını kapatmak durumunda kaldı, kendisine ya da ailesinden herhangi birine bir hastalık isabet etti, yakınını kaybetti. Yüzlerce, binlerce, sayılamayacak kadar farklı musibet çeşitleri de var. O zaman da diyor, bu insan ümitsizlik girdabına doğru Allah'ın rahmetinden kopar adeta. Allah'ın rahmetine karşı ümit beslememeye başlar. Bittim, öldüm der. Çaresizce elleri yana düşer adeta. Ayakta duramayacak hale geliverir. Yüzü tebessüm etmez. Ağzından güzel sözler çıkmaz. Hep şikayet, hep şikayet çıkar. Ham insanın vasıfları bunlar. Fakat iman eden insan, gerçekten Allah'a kalben teslim olan insanda ise bunlar o kadar çok fazla dengeyi bozmaz. Elbette her kul gibi onlar da nimetlerle sevinirler. Ancak musibetler başa gelince de bu Rabbimizin bir imtihanıdır. Efendim, bizi imtihan ediyor. Cenab-ı Hak inşallah sabr-ı cemille bu imtihandan geçmeyi nasip eder diye bakar. Bir nimetle karşılaşınca der ki, bu Rabbimin bir fazlıdır, ihsanıdır. Ben şükreden bir kul olup olmayacak mıyım? Bununla deneniyorum der. Bakınız, nimetle de şımarmaz, sevinir ama böyle kendini kaybetmez, öyle diyelim. Başına musibet gelince de inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'a aitiz. Netice itibariyle ona döneceğiz diye sabr-ı cemil dediğimiz şikayetsiz bir sabır haline bürünür. Elbette içten içe hüzün yaşayabilir. Ama onun hüznü onu ümitsizlik girdabına sürüklemez. Der ki, kim bilir, belki Yüce Rabbimiz başımıza gelen bu musibet sebebiyle bizi arındırmak istiyordur, tertemiz kılmak istiyordur. Demek ki bir kusurumuz var. Cenab-ı Hak bize tevbeyi hatırlatıyor, istiğfarı hatırlatıyor. Böyle bakar. Veya der ki, belki de Yüce Rabbimiz başımıza gelen bu musibet neticesinde bize farklı dereceler, farklı makamlar lütfedecektir. Bilmiyoruz. Yine musibet gibi, musibet zarfıyla gönderilen belki büyük bir nimetin kapısıdır bu diye de bakar. Evet, musibete karşı müminin bakışı böyledir. Ümitsizce değildir. İçinde mutlaka ümitler vardır. Ümitler cevelan eder. Yüreğinde hep böyle bir pencere açıktır. Pencerelerin tamamı kapanmaz. Mümin yüreğinin pencereleri tamamı kapanmaz. Zira bu zararı üzerinden kaldırıp daha güzel günleri gösterebileceğine dair müminde bir sürekli bir böyle bir Rabbine karşı hüsnü zan vardır. Her türlü sıkıntıda bu böyledir. İnsan bir aile sıkıntısı olabilir. Eşiyle arasında bir huzursuzluk olabilir. Çocuğuyla arasında bir huzursuzluk olabilir. Bunlar da bir musibettir. Annesiyle babasıyla olabilir. Fakat mümin insan Yüce Rabbimizin bir vesile yaratarak efendim bu sıkıntıları giderebileceğinin de farkındadır. Naçar kaldığın yerde Mevla açar, bin perde der. Evet, açar Mevlamız. Allah'tan ancak kafirler ümit keser çünkü. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi çok anlamlıdır. Mümin taze ekine benzer. Rüzgar estikçe yatar, yine kalkar. Kafir çam ağacına benzer. Rüzgar estikçe gürler, fakat bir kere yıkılınca artık kalkamaz. Evet, imansız insan, Allah'a karşı hüsnü zanlı olmayan, imanı, itikadı olmayan bir insan, bir musibetle karşılaşınca çoğu zaman eli kolu düşer ve çoğu kimse de, hani birçokları da intihara kadar sürüklenir. Hayat karanlık olmuştur onun için. Perdeler inmiştir. Artık ışık ihtimali kalmamıştır. Mümin insanda asla böyle bir durum ortaya çıkmaz, çıkmamalıdır. Rabbimiz hiçbirimizi kaldıramayacağımız imtihanlarla imtihan etmesin. Ancak her imtihanla da yıkılıp gitmekten, ümitsizliğe düşmekten hepimizin muhafaza buyursun. Şu alemin bir imtihan alemi olduğunun farkında olarak güzelliklere şükretmek, hoşumuza zahiren gitmeyen şeylere de sabretmek gibi ahlaklarla adeta kendimizi güçlendirmek Yüce Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bunlar önemli hayat prensipleridir. İman gerçekten insana şu dünya hayatında onurlu, dengeli, istikamet üzere yürüyebilecek bir nurdur, bir ışıktır, bir yol gösterici kılavuzdur. Cenab-ı Hakk'ın ilhamlarına gönlümüzü açan bir anahtardır. Rabbim imanlarımızı bu noktada kavi eylesin. Hadiselere böyle Rabbimizin gösterdiği şekilde bakabilmeyi de lütfeylesin. hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah'tır. Biz ehl-i sünnet uleması bunu bu şekilde ifade eder ve biz de ona öylece iman ederiz. Evet, burada ifade edildiği gibi başımıza gelen hoşlanmadığımız birçok şey bizim ellerimizin yaptıkları neticesinde, yani bizzat kendimizin vesile olduğu sonuçlardır çoğu zaman. Ayet-i kerimede çünkü Rabbimiz وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ, kendi ellerinin diyor yapıp ettikleri sebebiyle onlara hoşlanmayacakları bir şey isabet ederse onlar da ümitsizliğe düşüverirler buyurduğuna göre, demek ki seyyiye diye Kur'an'ın ifade ettiği bir takım insanın hoşuna gitmeyen zararlar, hususlar çoğu zaman insanın kendi yapıp ettikleri neticesinde ortaya çıkmış oluyor. O zaman her musibet aynı zamanda insanın kendini muhasebe etmesi, kar zarar hesabını doğru yapması, bir daha aynı hatalara düşmemesi adına bir fırsat penceresi de açıyor demektir. Her musibetin bir muallim olması, öğretici olması adeta. Hayatı daha düzenli, daha dengeli, daha sağlam adımlarla yaşayabilme adına önemli bir imkan da sunuyor diyebiliriz. Nasıl bakarsanız tabii, hadiseleri nasıl okursanız, o okumalarınıza göre istifadeniz olacak ve daha nitelikli, daha doğru bilgilere erişeceksiniz, hakikatlerle buluşacaksınız, hikmetlerle tanışacaksınız demektir. Evelem yarav ennallaha yebsudur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Görmediler mi ki şüphesiz Allah rızkı dilediğine genişletiyor ve dilediğine de daraltıyor. Şüphe yok ki bunda iman edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. Gerçekten şu alemde insanların rızıklarının daralıp genişlemesi neye göredir? Bunun matematik olarak hesabını yapmak çok kolay değildir. Kimisi daha doğarken büyük bir nimet havuzunun içine doğuyor. Zengin doğuyor yani. Hiç çalışmasa işte aylığı milyonları bulan bir konumda doğuyor. Kimisi belki karın tokluğuna çalışabilecek, çalışması gereken bir ortamda doğuyor. Öyleyse bu taksimat kulun elinde bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle. Yüce Rabbimiz öyle beyan buyuruyor. Allah dilediklerine rızkı geniş tutar diyor. Dilediklerini de böyle daraltır. Adeta belli bir ölçekte verir. Ama herkese verir Allah. Bol ya da dar. Bunda aslında diyor iman eden topluluk için birçok ayetler var. Evet, toplumda herkese eşit düzeyde verilse nasıl bir toplum düzeni ortaya çıkardı? Kim amir, kim memur olacaktı? Bu işler nasıl yürüyecekti? Kim kimi istihdam edecekti? Değil mi? İmkanı yok. Orada bir düzen tutturmanın. Ve Yüce Rabbimiz burada bize yalnız az verilene de çok verilene de bir çerçeve koyuyor. Diyor ki kime ne verdiysem onunla onu sorumlu tutacağım. Herkes kendisine ne verildiyse ondan mesul olacak. Çok verilenin uyması gereken ahkamla, hükümlerle az verilenin uyması gereken hükümler bir değil. Her birinin takılacağı tavır, adab farklı. Her birinden beklenen ayrı güzellikler var. İnsan bollukta da darlıkta da cenneti kazanabilecek bir varlıktır. Bollukta da darlıkta da cehennemlik olabilecek bir varlıktır. Yine aynı şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirlik neredeyse küfre yaklaştı diyor. Neredeyse inkara götürecekti. Evet, aşırı ihtiyaç insana inkar sözleri bile söyletebilir. Allah muhafaza. Bolluk da insanı azdırabilir. Nitekim Yüce Rabbimiz insan kendini mustağniye görünce azar buyurur. Yoldan çıkar yani. Hatta alimler derler ki şükreden zengin olmak mı zordur? Sabreden fakir olmak mı? Bazıları der ki şükreden zengin olmak daha zor bir şeydir. Çünkü varlık insanda bir takım farklı duyguları ortaya çıkarır. İnsanın firavunluğunu adeta ortaya çıkarır. İnsana Allah'ı unutturur. Elbette bütün zenginler böyle değildir. Şükreden zenginlik ne güzeldir. Evet, fakirlerin hepsi de sabreden fakirler değillerdir. Asi fakirler vardır. Zengin düşmanı fakirler vardır. Hasedinden çatlayan, yani çekememezlik girdabına düşen fakirler vardır. Dolayısıyla insan zenginlikte de fakirlikte de cennetini de cehennemini de kazanabilir. Öyleyse hayata böyle bir imtihan penceresinden bakmak, Allah'ın bize lütfettiği imkanları kullanarak elbette ihtiyaçlarımızı giderme adına çalışacağız, vesilelere sarılacağız. Ama netice itibariyle Allah'ın takdir ettiği neticelere biz razı olacağız. Demek ki nasibimiz buymuş diyeceğiz. Yanlış yollara, haram yollara sapmayacağız. Efendim ben şükreden zengin olacağım. Bunun için işte kredi alacağım, faizli kredi. Ve çok kazanacağım. İnsanlara yardımcı olacağım. Yok, hayır. Öyle bir yol yol değil. Yani Allah'ın razı olacağı bir konuma insan Allah'ın haram kıldıklarıyla ulaşamaz. Meşru hedeflere gayri meşru yollarla gidilemez. Çalışırsın helal yollardan, gayret edersin. Allah yine imkanlar açar. Ya bakıyorsunuz dün çok fakir bir insan bugün tarlaların arasından bir yol geçiyor veya efendim oraya bir sanayi kuruluyor. Bakıyorsunuz dünün fakiri bugünün holding sahibi insan haline dönüşüyor. Arazileri değerlenmiş. Dün karnını doyurmaktan aciz bir insan bugün bakıyorsunuz bir başka makam lütfediliyor kendisine. Efendim zenginleşiyor. Dünün zengini bakıyorsunuz fabrikasında bir yangın çıkıyor. Artı yüzdeyken eksi yüz oluyor. Yani Rabbimiz buyuruyor ki onlar görmediler mi? Allah rızkı dilediğine genişletiyor, açıyor. Dilediğine daraltıyor. Bu genişletme ve daraltma da bir insana sürekli genişlik olmayabiliyor. Evet, bir insan doğumundan ölümüne kadar genişlik halinde olabileceği gibi Yüce Rabbimiz onun yaşadığı ömür içerisinde bazen artılarda, bazen eksilerde seyretmesini de takdir edebiliyor. Yokluktan varlığa, varlıktan yokluğa böyle inişli çıkışlı bir hayatı da olabiliyor. O zaman mümin insan bu hareketlenmeler karşısında dengeyi bozmadan, muvazeneyi bozmadan imanıyla hareket edecek ve dün böyle vermişti Rabbimiz, bugün böyle verdi. Biz ondan razıyız diye yol yürüyebilecek. Bunlar hakikaten şu hayat yolculuğunda çok ama çok önemli huzur prensipleri, istikamet prensipleri. Zaten Rabbimiz iman eden topluluk için bu diyor dağıtımda nice nice ayetler, ibretler vardır. Görmesini bilene, okumasını bilene. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için, onun cemaline talip olanlar için en hayırlı yol budur. Kurtuluşa erecek olanlar da işte böyleleridir, bunlardır. Evet, dikkat edilirse bir önceki ayette Allah'ın dilediği kullarına rızkı genişlettiğinden bahsedilmişti. Rızkı kendisine genişçe verilen kula düşen de akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını vermek. Dikkat edilirse burada müfessirlerimizin de işaret ettiği gibi çok ince bir nokta var. Onlara diyor sadaka ver demiyor da ayet. Sadakanı ver demiyor da haklarını ver, hakkını ver diyor. Demek ki kendisine rızık bolca verilen kimselerin mallarında fakirler için, miskinler için, akrabalar için, yolda kalmışlar için o malda hakları var. O hakları verilmesi gerekiyor. Sana bol rızık verildiyse o rızkın tamamı sana ait değil. İçinde başkalarının hakları var. O hakları ver. Verirken de onlar üzerinde bir hükümranlık yapma. Bir efelenme yapma. Onlara üstten bakma. Onlara hakkını verdiğini düşün. Onların hakkıydı de. İnce bir edep öğretiliyor. Böyle olunca veren ben kendi malımdan veriyorum. Dolayısıyla sana ihsanda bulunuyorum diye bakmayacak. Alan da boynunu bükmeyecek. O da Allah'ın onun malında yani zenginin malında kendisi için takdir edilen hakkını aldığını düşünerek huzur duyacak. Elbette o alışverişlerde verene verme edebi, alana da alma edebi gerekir. Yani veren başa kalkmayacak, ona eziyet etmeyecek, hakaret etmeyecek, üstten bakmayacak, tamam. Alan da böyle umursamaz olmayacak. En azından Rabbimiz onun hakkını hangi memuruyla gönderdiyse o memura da müteşekkir olacak. Teşekkür ederim kardeş diyecek. İhtiyacımızın görülmesine Cenab-ı Hak sizi vesile kıldı diyecek. Bu da önemli. Tamamen ben hakkımı alıyorum diyerek de böyle sanki zoraki şu hakkımı ver gibi onun yakasını toplamayacak. İslam ne güzel edep öğretiyor. Tabii bütün bu edeplerin temelinde kulun kalbindeki Allah inancının kalitesi yatıyor. Allah'a nasıl bakıyor insan? Eşyaya, hadiselere nasıl bakıyor? O bakış açısı sıhhatliyse insanın diliyle söylediği sözler daha güzel oluyor. Bakışları daha güzel oluyor. Dokunuşları daha güzel oluyor. Oradaki iman zaaf gösteriyorsa, o imanda zaaf varsa, o imanda ne bileyim kalitesizlik varsa, hastalık varsa o zaman dilinde insanın güzel cümleleri ortaya çıkmıyor. Gözü efendim Allah'ın razı olacağı şekilde bakmıyor. Yardımları Allah'ın razı olacağı makbul ibadetler şeklinde yapamıyor o kul. Ve burada Yüce Rabbimiz böyle diyor miskine yani yoksula işte kendini geçindiremeyecek derecede olan kişi ya da elinde olan ihtiyaçlarına yetmeyen kimse bunlara miskin, fakir bu ikisi arasında ufak farklar da var diyor alimlerimiz ancak burada mustakillen miskin diye ifade edildiğine göre hem fakir hem miskin hem gerçekten kazanmak noktasında yeterince bir kazancı olmayan, yeterince elinde bir imkanı olmayan her seviyedeki fakir kişi kastedilmiş oluyor. Böylelerine diyor hakkını ver, yolda kalmışa yani bir yerde yolcu kendi beldesinden, kendi şehrinden uzakta muhtaç duruma düşmüş. O kimseye yardımcı olun. Onun ihtiyaçlarını gideriverin buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve akrabayı görüp gözetin. Onların ihtiyaçlarını gidermekte yardımcı olun. Madem ki size rızkınız bolca verildi bunu yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Böyle yapmak diyor arkasından. Allah'ın rızasını isteyen, yuridune vechallah, Allah'ın yüzünü isteyen, murad eden, bazı alimler der ki burada Cenab-ı Hakk'ın cemalini yani vuslatı arzulayan kişiler için böyle yapmak çok daha hayırlıdır. Böyle bunlara yardım etmek çok daha hayırlıdır. Burada bazı alimlerimiz de daha doğrusu birçok müfessirimiz yürüyedûne veşallah ifadesini Allah'ın rızasını arayan, Allah'ın rızasını elde etmek isteyen kimseler için böyle yapmak çok önemlidir. Çok çok hayırlıdır, çok önemli bir vesiledir buyuruluyor. O zaman kim vuslatı istiyorsa, Cenab-ı Hakk'ın cemalini arzuluyorsa, kim rızayı ilahiye ermek istiyorsa yapacağı ya da yapması gereken amellerin en önemlilerinden bir tanesi işte yoksullara, yolda kalmışlara ve akrabaya haklarını vermek. En güzel şekilde. Ve böylelerinin felaha, kurtuluşa ereceklerini Yüce Rabbimiz müjdeliyor. Huzur duyacaklar. Dünya ve ukba cennetini böyleleri elde eder. Hep alan kimseler değil ya da cimriler değil. Cimriler zaten kendi kendilerini cehennemde tutan insanlar adeta. Cennet cömertlerin yeridir. Cimriler dünyada bile cennet havası alamazlar. Yüce Rabbimiz kullarını ferahlatmak, huzura erdirmek ister. Bakınız daralan insanlar, stresli olan insanlar, eğer fedakarlık yaparlarsa, mallarından, canlarından, zamanlarından, ne bileyim, güzel sözlerle de olsa infakta bulunurlarsa Allah onları ferahlatır. Sadaka belayı defeder derler. Denir yani, daha doğrusu hadis-i şerifte böyle buyurulur. Sadaka belayı defeder. Verici insanlar, cömert insanlar, mutlu insanlardır. Huzurlu insanlardır. Huzurun yolu almakta değil, vermektedir. Bunu bilmek lazım. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Burada Mekki bir ayet, yani hicretten önce nazil olmuş bir ayette riba kelimesi geçiyor. Halbuki faizin tam haram kılınması Medine döneminde olmuştur. Mekke'de ise bir adeta bir hazırlık cümlesi bu. Yani Mekke toplumu bu anlamda faizin çok rahat işletildiği bir toplum. Ve insanlar faizli parayı niye verirler? Malları artsın, çoğalsın diye adeta. Burada da Yüce Rabbimiz işte diyor, insanların mallarında bir artış meydana gelsin diye verilen faizler Allah katında asla artmaz. Yani zahiren görünüşte artar gibi görünse bile o hakiki artış değildir. Artış değildir. Ama diyor zekat olarak, infak olarak tertemiz niyetlerle vermiş olduğunuz ve sadece Allah'ın rızasını murad ederek verdiğiniz o infaklarınız var ya, o zekatlarınız, buradaki zekat ifadesi de farz olan Medine-i Münevvere'deki nazil olan ayetteki zekat değil, bir infak manasındadır diyor müfessirlerimiz. Evet, bunlar diyor işte böyle verilirse, mallar bu çeşit verilirse esas Allah katında kat be kat artacak olanlar ya da kendi kârlarını artıranlar bunlardır. Yani faize para verenlerin malı artmıyor. Belki değil, tam da öyle. Faiz zaman içerisinde onların mallarını kurutuyor, çürütüyor. Yani bazı arifler derler ki faiz kişinin malının bereketini alıp götürdüğü gibi Allah korusun bazen imanını da alır götürür. Yani faiz, çünkü Kur'an'da Allah'a harp açmak diye ifade edilir. Allah'la harbe tutuşanın kazanamayacağı bellidir. Onun için hele hele mümin insanın asla böyle bir günaha meyletmemesi gerekir. Ne pahasına olursa olsun Cenab-ı Hak hiçbir kulunu efendim harama muhtaç etmez. Elbette bir zaruret söz konusu olur. Çok çok zaruret. Olmadığı zaman ölüm tehlikesi olacaktır. Öylesi zamanda zaten zaruret miktarı kadar Cenab-ı Hak domuz etini bile kulun yiyebileceğine dair fırsat verir. İmkan verir. O zaman mübahlaşır. Ama normal şartlar altında asla kişi malını çoğaltma maksatlı olsun, başka şeyler maksatlı olsun böyle bir ribaya, faize asla tevessül etmemelidir. Bazı alimler bu ayetin Mekke'de nazil olmasına bakarak burada kastedilenin hediye türü şeyler olduğunu, yani insan birine hediye verir, daha fazla beklentisi vardır. Bu şekilde vermeyin der Cenab-ı Hak. Yani daha fazlasını bekleyerek vermeyin. Bu Allah katında bir artış meydana getirmez. Esas tertemiz Allah'ın rızasını kastederek verin. Yani bir karşılık bekleyerek değil, Allah'ın rızasını bekleyerek, karşılık bekleyecekseniz sadece bu karşılığı bekleyerek yapın. O zaman bu artar. Öbür türlü artmaz buyurulur. Nitekim hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, kim helal kazancından bir hurma kıymetinde sadaka verirse, ki Allah helalden başkasını kabul etmez, Allah o sadakayı bizzat kabul eder, sonra onu dağ gibi oluncaya kadar herhangi birinizin tayını büyüttüğü gibi sahibi için ihtimamla büyütür. Yani sizin hurma değerinde verdiğiniz bir şey Allah katında büyür de büyür, niyetiniz sahihse. Ama başka maksatlarla, dünyevi maksatlarla, daha başka kazançlar elde etme maksatlı birilerine bir şey vermeniz, o diyor Allah katında büyümez. İçine faizin girdiği bir servet ve ticaret hiçbir zaman artıp bereketli olmaz. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Evet, aziz dostlar, bugün de tefsir dersimizin bu ayetle sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbimiz kelam-ı kadiminin bütün ahkamıyla amel etmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı, edebiyle edeplenmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.